Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybet döneminde Veli-i Fakih'in zihametini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde de belirtildiği gibi masum imamların hiçbiri hakkında Hazreti Mehdi aleyhisselam kadar geçmiş imamlar söz etmemiştir. Bu konuda geçen bölümlerde de işaret edildiği gibi o Hazretin veladet biçiminden çehresinin özellikleri, küçük ve büyük gaybet dönemleri, o dönemlerde siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi gelişmeler ve hadiseler, Hazretin kıyam edeceği dönem ve bu durumlar hakkında birçok rivayet günümüze dek gelip çatmıştır. Hepsi de Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru ve kıyamının tartışma götürmez kesin bir olay olduğunu ortaya koyuyor. İmam Hadi aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: "Ben ve oğlum Hasan'dan sonra onun oğlu adaleti tüm dünyayı saracak ve vaat edilen kaimdir."
Yine geçen bölümde belirtildiği üzere gaybet dönemi insanların sınandığı dönemdir. Sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi inişler ve çıkışlar, yakıcı ve yıkıcı savaşlar ve akan kanlar, ayrımcılıkların, adaletsizliğin, zulüm ve tecavüzlerin yayılması bir yandan ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminin uzaması öbür yandan insanların inancını sarsabilir ve ancak seyrek sayıda insan dini ve siyasi basireti sayesinde inancını korur ve asla sarsılmaz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu konuya işaret ederek şöyle buyuruyor: "Bilin ki oğlumun gaybeti insanlar kuşkuya kapılacak kadar uzayacaktır ve ancak imanlarını Allah'ın koruduğu insanlar bundan müstesnadır."
Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde asaletini ve enbiyanın yolu ve nebevi sünnetin devamı olan siyerini beyan etmek için İmam Sadık aleyhisselamın buyurduğu üzere sırtını Kabe duvarına dayadıktan sonra şöyle buyurur: "Ey insanlar, bilin ki kim Hazreti Adem ve şeysin yüzüne bakmak istiyorsa, bu benim aynı Adem ve şeys peygamber. Ben aynı İbrahim ve İsmail'im. Bilin ki kim Hazreti Musa ve Yuşa'nın simasına bakmak istiyorsa, ben aynı Musa ve Yuşa'yım. Bilin ki kim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali aleyhisselamın çehresine bakmak istiyorsa, ben aynı Muhammed ve Ali'yim. Bilin ki kim İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in simasına bakmak istiyorsa, ben aynı İmam Hasan ve İmam Hüseyin'im. Bilin ki kim Hüseyin solundan mahsum imamların çehresine bakmak istiyorsa, ben mahsum imamların çehresiyim. O zaman benim davetime cevap verin. Zira ben sizin şimdiye kadar duyduk duymadık birçok konu hakkında haberlerim var. Ve kim semavi kitapların ehli ise benim sözlerime kulak vermelidir.
Tahran Radyosu.
Bu sözlerin ardından Hazreti Mehdi Aleyhisselam, ilahi peygamberlere nazil olan ilahi kitapları bir bir ve eksiksiz bir şekilde okuyor ve ardından Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okumaya başlıyor. O sırada Kur'an-ı Kerim'i bilen bilge ve basiretli insanlar şöyle tepki veriyor: Allah'a andolsun, bu Resulullah'a nazil olan aynı Kur'an-ı Kerim'dir ve hatta bir tek harfi eksik değildir veya yer değiştirmemiştir ve içinde hiçbir tahrifat da yoktur.
Bu rivayette dikkat çeken çok önemli bir nokta ise, eğer Hazreti Mehdi ilahi peygamberler, Allah Resulü ve seçkin ilahi imamların yolunu sürdürüyorsa, o zaman İmam Zaman aleyhisselam arasındaki ilişki küçük gaybet ve büyük gaybet dönemlerinde nasıl olacak ve o hazret toplumu hidayete erdirme ve yönetme rolünü nasıl ifa edecektir?
Bu soruya şöyle cevap vermek mümkün. Akli ve şer'i zaruret Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tüm peygamberlerin, İslam peygamberi ve masum imamların hedef ve ülkülerini gerçekleştirmek için toplumda doğrudan bulunması ve toplumun imamet ve velayetini üstlenmesini gerektirirdi. Ancak Emevi ve Abbasi zalim hükümdarlar tarafından şehit edilen eski imamların acı deneyimleri göz önünde bulundurulduğunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da şehit olma ihtimali vardı. Ki bu durumda hak cephesi ebediyen yenilgiye uğramış olur ve geçmiş peygamberlerin, Resulullah Efendimizin ve masum imamların tüm çabaları boşa çıkardı.
Dolayısıyla ilahi hikmet ve meşiyet, son ilahi önder hakkın batıla nihai zaferi için gaybet perdesinin ardında kalmasını, böylece düşmanların zararlarından korunması ve bulutların ardında saklanan güneş misali, beşeri camiayı oradan hidayete erdirmesini ve sapmalardan korumasını icap ediyordu. Bu amaç uğruna Hazreti Mehdi Aleyhisselam 40 yıl süren küçük gaybeti döneminde birbiri ardı sıra 4 has temsilci seçti. Bu temsilciler Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile halk arasında bağlantı köprüleri oldu. Bu 4 temsilci ise sırasıyla Osman bin Said Umri, Muhammed bin Osman bin Said Umri, Hüseyin bin Ruh Nubahdi ve Ali bin Muhammed Semeri'ydi.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu 4 temsilcisi yaşadıkları yıllarda sürekli İmam Mehdi Aleyhisselam ile irtibat halindeydi ve toplumun inanç, ahlak, kültür ve siyaset gibi alanlarda tüm ihtiyaçlarını ve sorularını o hazrete iletiyor ve aldıkları uygun ve mantıklı ve ilkeli cevapları halkla paylaşıyordu. Ancak daha sonraları yine tehdit edici şartlar oluştu ve artık bu dönemin devam etmesi imkansız hale geldi ve mecburen büyük gaybet dönemi başladı. Gerçi bu yeni dönem hiçbir açıdan küçük gaybet dönemiyle karşılaştırılamayacağı belirtilmelidir. Bu yüzden başta İslam dünyası olmak üzere beşeri toplumun büyük gaybet döneminde yükümlülükleri neler olduğu sorusu akıllara gelmeye başladı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyuruyor. Yeni olaylar ve gelişmelerle ilgili bizim haberlerimizi rivayet edenlere başvurun. Onlar benim size hüccetimdir ve ben de Allah'ın onlara hüccetiyim.
Bu rivayetin muhtevası gösterdiği gibi büyük gaybet döneminde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın vekaleti geneldir ve has insanlara özel değildir. Buna göre de büyük gaybet döneminde görev ve sorumluluklarımızı bilmek ve kararlarda hata yapmamak ve doğru yoldan sapmamak için öz Muhammed-i İslam'ı derinlemesine bilen din bilginlerine başvurmalı ve bu insanların istinbat ve fetvalarına göre hareket etmeliyiz. Bir başka ifadeyle nasıl ki her işte o işin uzmanına başvurup ardından karar alıyorsak, bu konuda da işin uzmanına başvurmamız gerekir.
Bu rivayette gündeme gelen çok önemli ve soru işareti uyandıran noktalardan biri de yeni olaylar ve gelişmelerden maksadın ne olduğu sorusudur. Acaba burada maksat sadece fıkhi konular mı, yoksa tüm siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve iskari konular mıdır? Bu konuda İmam Hümeyni şöyle buyuruyor. Eğer maksat sadece dini ahkam ve fıkhi konular olsaydı, Allah Resulü bir risale yazar ve herkesin gönlünü rahatlatırdı. Burada maksat, dünyada her gün yaşanan siyasi ve sosyal güncel konulardır.
Gerçi bazı fakihler siyaset, iktisat, kültür, sanat ve beşeri camianın karşı karşıya bulunduğu bu tür durumlara girmekten kaçındığı ve fıkhi konular ve dini ahkam çemberinin dışına çıkmadığı ve sanki günümüz dünyasında yaşanan gelişmelere karşı hiçbir sorumlulukları olmadığı gibi davrandıkları belirtilmelidir. Bu anlayışı reddeden İmam Hümeyni tarihi bir mesajında şöyle diyor. Zaman ve mekan içtihatta iki belirleyici unsurdur. Geçmişte hakkında bir hüküm verilen herhangi bir mesele, bir nizamda siyaset, iktisat ve toplumsal alanlarına hakim olan ilişkilerinde yeni bir hüküm gerektirebilir. Demek ki müçtehit kendi çağının meselelerine hakim olmalıdır. Bir müçtehit, toplumu hidayete erdirebilecek ve yönetebilecek zeka ve bilgiye sahip olmalı ve bir müçtehide yakışan ihlas ve takvanın yanı sıra gerçek bir yönetici olmalıdır. Gerçek müçtehide göre fıkhın tüm pratik felsefesi insan yaşamının tüm boyutlarını kapsar. Hükümet ise fıkhın tüm sosyal, siyasi, kültürel ve askeri sorunlarla karşılaşmakta pratik boyutudur. Fıkıh, insan ve toplumu beşikten mezara kadar yönetmenin gerçek ve mükemmel teorisidir.
İmam Hümeyni bu bakıştan hareketle İslam İnkılabı'ndan önce velayeti fakih tezini gündeme getirdi ve İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra da önderlik yıllarında bu tezi pratikte hayata geçirdi. Kuşkusuz küresel istikbar ve küfür düzeninin velayeti fakih ilkesi hakkında kuşku uyandırma çabası ve bu ilkeye karşı çıkması da siyasi ve İslami açılardan seçkin basirete sahip olan bir fakihin yönetiminin başında yer almasına karşı çıkmasından kaynaklanmaktadır.
Rahmetli İmam Hümeyni tarihi mesajının bir başka bölümünde şöyle buyuruyor. Fıkıh ilmi kitaplarda ve ulemanın kalbinde kapanmış vaziyette kaldığı sürece müstekbirlere yönelik hiçbir zararı olmaz. din adamları tüm meseleler ve sorunlarla ilgilenmedikleri müddetçe de sıradan içtihadın toplumu yönetmek için yeterli olmadığını idrak edemez. Din adamları ve dini ilimler merkezleri toplumun geleceği ve ihtiyacını bilmeli ve her daim gelişmelerden birkaç adım önde uygun tepki vermek üzere hazırlıklı olmalıdır. Kim bilir, belki de gelecek yıllarda toplumu yönetme yöntemleri değişebilir ve beşeri toplumlar sorunlarını çözmek için İslam'ın yeni meselelerine ihtiyaç duyabilir. İslam'ın saygıdeğer alimleri şimdiden bu konu üzerinde düşünmeye başlamalıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Doğu Terapi Turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümün devamında Fars eyaletinin doğa terapi alanındaki diğer kapasitelerini ve cazip noktalarını ele alacağız.
Fars eyaletinin doğal özelliklerinden biri de farklı maden suyu kaynakları ve kaplıcalara ve kum tümseklerine sahip olmasıdır. Bu doğal cazibeler doğa turizmi alanında önemli odaklar sayılıyorlar. Bu çerçevede Firuzabad ilçesi önemli bir konuma sahiptir.
Firuzabad ilçesi Fars eyaletinin güneybatısında yer alan, daha önce de Gor ismiyle bilinen bir ilçedir. Geçerli tarihi kaynaklara göre Gor veya Jor şehri Sasani Erdeşir Babekan Kraliyeti döneminde yapılmış ve başkentlik bile yapmıştır. Bu şehir uzun bir tarihi geçmişe sahiptir.
Firuzabad bölgesinde yaşayan Kaşgai Türklerinin el ele dokunmuş ürünleri İran'ın en iyi ve kaliteli el dokuma ürünlerindendir. Bu çerçevede bu bölgede dokunan keşkuli halıları dünyaca ünlüdürler. Firuzabad şehrinin mimarisi ise dairesel olup tüm dünya genelinde dairevi mimarlığa sahip tek şehir olduğunu söylemek mümkün.
Firuzabad şehri uzun tarihi geçmişinden dolayı birçok arkeolojik esere de sahip olup cazip mekanları ile tanınmaktadır. Sohbetimizin devamında bu bölgenin tarihi ve doğal cazip noktalarına odaklanacağız.
Erdeşir Babekan Sarayı veya Firuzabad Ateşkedesi, Menramillu, Erdeşir'in Zaferi Kabartma Yazıtları, Konar Siyah Binası, Firuzabad Kızı Kalesi, bu bölgenin kimi turistik cazibelerinden sayılır. Firuzabad'ın doğal cazibeleri arasında ise Firuzabad'ın 12 kilometre uzaklığında yer alan Tengap Barajı ve gölüne değinmek mümkün. Bu baraj Firuzabad Nehri'nin üzerinde yapılmıştır.
Firuzabad'dan 20 kilometre uzaklıkta yer alan Rudbal Turistik Köyü ise en güzel turistik köylerden sayılır. Firuzabad'ın güneybatısından 35 kilometre uzaklıkta yer alan Teng Haykar Gedi, İran'ın büyük kanyonu olarak tanımlanmaktadır. Haykar Gedi'ni ziyarete gelenler Kaşgai'leri de yakından görmüş olacaktır. Bu bölgede turistlerin kalabileceği, konaklayabileceği alanlar ve konaklar da inşa edilmiştir.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de eyaletin farklı noktalarına yayılan maden suyu kaynakları ve kaplıcaların bulunmasıdır. Sohbetimizin devamında bu eyaletin ekoturizm potansiyeli sayılan kimi kaynakları ve kaplıcaları tanıtmaya çalışacağız.
Eyaletteki Henj-Gir Karayolu'nun 8 kilometre mesafesinde Firuzabad Kaplıcası isimli bir kaplıca bulunmaktadır. Bölge halkı ise bu kaplıcaya giderek cilt ve romatizmal hastalıklarını tedavi ettirmeye çalışırlar. Kaplıcanın suyu kükürtlü olup sağlık ve turistik potansiyel yaratmıştır. Kaplıcanın etrafında büyük hurma ve söğüt ağaçları bulunmaktadır. Burası ise ziyaretçiler ve yolcuların konakladığı alan sayılır.
Erdeşir Babekan Sarayı veya Firuzabad Ateşkilesi de Firuzabad şehrinin kuzeyinden 3 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu tarihi bina adından da anlaşıldığı gibi Sasaniler Hanedanı'nın kurucu ismi Erdeşir Babekan tarafından 1800 yılında yaptırılmıştır.
Sarayın doğu duvarının kenarından Gor şehri ve sarayın bayındırlığına yol açan bir nehir akıyor. Sarayın yakınında ise geçmişte dini törenlerin gerçekleştirdiği Firuzabad Ateşkilesi bulunmaktadır. Bu bölgede su, rüzgar, toprak ve ateşin dört ana unsur olarak bulunması bölgeye başka bir renk vermiştir. Bu saray, Gomp Ateşkede kaynağı yanında yer almasından dolayı Firuzabad Ateşkedesi adı ile tanınıyor. Bu kaynağın bulunması ise bölgedeki manzarayı daha da güzelleştirmiştir.
Hanifegan veya Çehel Çeşmesi kaynağı da Firuzabad ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hanifegan köyünün yakınında bulunan doğal ve bakir bir alandır. Bu bölge eşsiz çiçekleri ve su kaynakları ile turistleri hayran bırakmaktadır. İlkbahar mevsiminde kaynaklardan akan suların sesi insanın ruhunu okşuyor ve çiçekler de insanın hayran kalmasına yol açıyor.
Bu güzel bölgede Meymen ve Firuzabad arasında yer almakta ve yıllar boyunca birçok turisti kendini çekmiştir. Zagros Dağlık bölgesinin en çekici noktalarından sayılan bu bölge, hoş kokan, güzel, tedavi amaçlı ve beslenmek için kullanılan bitkileri ve türlü kaya, taş ve toprak şekilleriyle her duyarlı gözün dikkatini çekmiş ve güzellikleri yaratanı hatırlatmıştır. Bu dağlık bölge, doğal ve arkeolojik özellikleriyle insanları kendine cezbetmektedir.
Bu bölgenin yeşilliği ve Çeşme bölgesindeki meralar göçebelerin konakladığı ve hayvanların doyurduğu yaylak alan sayılmıştır. Bu yüzden bu bölge hem tarihi hem coğrafi açıdan zengin bir bölge sayılmaktadır. Bu bölgeden Çeşme bölgesine doğru yola koyduğunuzda göçebe ve kırsal hayat ile daha yakından temasta olabilirsiniz. Çeşme bölgesinin güzel doğası kış aylarında da insanları kendine çekmektedir. Bu çerçevede insanlar saatlerce dağa tırmanmaya çalışırlar.
Bu bölgenin diğer kaynaklarından biri de Şiraz-Firuzabad karayolunun 10. kilometresinde bulunan Tengab kaynağıdır. Bu kaynaktan akan suyun hacminden dolayı yerliler, turistler ve yolcular bu bölgeye özel ilgi göstermişlerdir. Bu kaynaktan saniyede 60 litre su akmaktadır. Suyu ise serin, kaliteli ve doyurucudur.
Jonjan veya Jonun maden su kaynağı da Darab şehrinin batısından 20 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu mekan Darab şehir ahalisi ve yolcuların turistik hedef bölgelerinden sayılmaktadır.
Fars eyaletinin tuz tümsekleri, özellikle de Firuzabad tuz tepeleri dünyaca ünlüdür. Tuz tepeleri turistlerin ilgisini pek çeken turistik alanlar sayılır. Bu çerçevede tuz şelaleleri, tuz mağaraları, tuz çukurları ve tuz buzulları, tuz kaynakları ve rengarenk düzeyler ilgi çekici görüntüler meydana getirmiştir. Kırmızı, yeşil, beyaz, siyah, turuncu, kahverengi ve bu renklerin karışımına sahip endüstriyel tuzlar ve de bu bölgelere giden alanların kaldırım taşları ile kaplanmaları bu bölgenin güzelliğine güzellik katmıştır.
Şiraz'ın güneydoğusundan 90 kilometre uzaklıkta ve Firuzabad şehrinin güneydoğusundan 20 kilometre uzaklıkta bulunan Konar Siyah Tuz Tümseği de bölgenin diğer cazip doğal noktalarındandır. Bu bölge Firuzabad, Ferashbend asfalt yolundan ulaşmak mümkün. Bu bölgede birkaç mevsimsel su akıntısı da bulunmaktadır. Konar Siyah ve Mengerek suları tuz tümseği ile temas etmelerinden dolayı tuzlu ve kirlidir. Ancak narenk suyu tatlıdır. Bu tuz tümseği ise 37,5 kilometre kare genişliği ve maksimum 1900 metre ve minimum 1500 kilometre kare rakımı ile en büyük tuz tümseklerinden sayılır.
Cihani Dağı ya da Cihani Tuz Tümseği de Firuzabad kentinin güneybatısından 100 kilometre uzaklıkta bulunan bir bölgedir. Bu tümsek Orta ve Artçıl Kambriyen öncesi dönemdeki tektonik değişimlerin sonucudur. Bu tümsek Sürme Antik Lineali'nin kuzeybatısı tarafından görülmektedir.
Karstik olgulardan biri de bu tuz tümseğinin etrafında görülen tuzlu su kaynaklarıdır. Bu bölgede Cim Bacaları ismiyle de bilinen mağaralar da şekillenmiştir. Cihani Dağı ayrıca Zagros Sıra Dağları içerisinde aktif olan tuzlu tümseklerden biridir. Tuz deniz seviyesinden 4 kilometre altından 5.1 kilometre kadar yükselmiştir. Bu dışa vuruş ise mevcut Zagros'ta Hürmüz tuzunun 3. neslinin meydana gelmesidir. Yapısal olarak oliptik olup büyük çapı kuzey-güney istikametindedir. Bu tümsek Sürme Dağı'nın Antiklani'nin batısında yeryüzünde kendini göstermiştir. Maksimum yüksekliği kuzeydoğuda 1453 metre ve minimum yüksekliği de güneybatıda 700 metre kadardır. Kuzey kısmı da güneyine göre genel olarak daha yüksektir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok törenin eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünülerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi yine geçen bölümlerde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın Kameri 5. yüzyıl büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki uzmanlar Ebu'l-Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr'dan Esrarul Tevhid fi Makamat-ı Şeyh Ebu Said, Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın halleri ve sözleri ve Ebu Said'in makamları adıyla bilinen 3 eser geride kalmıştır.
İrfan hakikate ermek için bir yoldur. İrfan, dünyanın hakikatlerini keşfetmekte ve insanın hakikati bütünleşmesinde akıl ve istidlala değil, şevk, işrak, vusul ve hakikatle bütünleşmeye dayanır ve bu merhalelere ulaşmak için özel amelleri uygular. İrfanda sadece ilime dayanılmaz, asıl amel işin temeli olarak alınır. İrfan bilincine varmak için bazı merhaleleri geride bırakmak ve seyretmek gerekir. Bu yüzden irfan pratik ve teorik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Pratik irfan menzilleri ve merhaleleri aşmak ve irfani bilince varmak ve tarikat tabir edilen tevhid ve fenaya ulaşmak için titiz ve meşakkatli bir programı izlemekten ibarettir. Teorik irfan ise ariflerin dünya ve insan hakikatiyle ilgili gözlemlere ve bilinçlerine içeren tabirlerinin topluluğudur.
Arifler kulluğu hürriyette yorumlar. Bu hürriyet her iki dünyadan kopmak ve sadece Allah'a gönül vermektir. Ebu Said Ebu'l-Har, ey şeyh, kulluk nedir diye soran bir dervişe şöyle karşılık verir. Rabbin seni hür yarattı, o zaman hür ol. Derviş yeniden, ey şeyh, ben kulluktan söz ediyorum deyince Ebu'l-Har şöyle karşılık verir. Her iki dünyadan kurtulmadıkça kul olamazsın. İşte bu hürriyet anlayışı, ariflerin dünyaya aynı şekilde bakmalarına ve hür yaşamalarına vesile olan anlayıştır. Bu hürriyet makamında insan her iki dünyadan kopmadıkça mükemmel olamaz. Geçmişte yaşamış düşünürlerinin arasında Ebu Said Ebu'l-Hayr, hürriyet kavramı sözlerinde en belirgin şekilde göze çarpan düşünürlerden biridir.
İranlı araştırmacı ve düşünür Zerrin Kub'a göre irfan hakikati keşfetmekle delillere dayanan kanaat önderlerinin aksine zevk ve işraka, akıl ve istidlale daha fazla dayanan marifet tarikatı ehli olanların yoludur. Bu tarikat Müslümanların arasında bir ölçüde sofilere özgüdür ve diğer kavimlerde mertebe farklılığı ve has zaman ve mekan zarflarına göre farklı adlarla anılır. Bunların tümü günümüzde mistisizm ya da sır ehli olanların marifeti olarak adlandırılır. Ebu Said Ebu'l-Hayr da aşk meşrebi olan Bayezid ve Hallaç gibi kendisinden önce gelen aleflerin yolunu ve düşünürlerini kendisinden sonra gelen kuşaklarla birleştirmiş ve böylece Aynul Kuzat, Gazali ve Mevlana gibi adları İran irfanına kazandırmıştır. Üstad Şefi Ketkeni ise şöyle diyor: eğer tasavvuf zincirinde Ebu Said Ebu'l-Hayr'la en çok ruhi irtibatı olan iki simadan söz edecek olursak, hiç kuşkusuz Bayezid ve Ebu'l-Hasan Harakani en başta gelir.
İranlı büyük arif Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın üretilerinden biri tüm dinlerin bir olduğu inancıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr, tüm dinlerin mensuplarıyla dostluk kuran ve Allah'ın tüm kullarına insani açıdan bakan ve hepsini kardeş ve eşit gören bir insandı. Üstad Şefi Ketkeni'ye göre arif insan alemi Allah'ın varlığı ile şen gördüğü için içinde yaşamaktan büyük zevk alır ve esas düşüncesi tüm alemle tam barış içinde yaşamaktır ve sürekli tek kaynağa baktığında ona göre tüm dinlerin rengi ve huyu aynıdır. Arif insana göre tüm dinlerin ve tarikatların izleyenleri hakka tapar. Ancak İslam hepsinin en mükemmel olanıdır. Gerçek arif ancak yegane hakikate tapar ve kendini hiçbir tarikatla sınırlandırmaz ve böylece herhangi bir mezhebi veya tarikatı tercih etmek zorunda kalmaz. Arif insan her yeri aşk yuvası bilir ve Allah aşkının tüm beyinlerde yaşadığına inanır.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşadığı çağ, yani Kamili 5. ve 6. yüzyıllar Horasan yöresinde tasavvufun en önemli dönemidir. Bu dönemin bir özelliği mezheplere mensuplarının dini bağnazlıkları ve dayatmaları, tekvecilik, savaş, iç ve dış sürtüşmelerdir. Böyle bir ortamda Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dini bağnazlıkları terk etmek ve tüm insanları eşit saymak suretiyle toplumda aşk ve sevgi mezhebinin temelini attı ve muridlerine Allah'ın tüm kullarını aynı görmeyi ve hepsiyle dost olmayı öğretti. Ebu Said Ebu'l-Hayr'a göre herkes dost ister ve tüm mezheplere mensupları Allah'ı aramaktır ve aralarındaki tek fark herkesin kendi dili ve kendi yöntemiyle Allah'ı aramasıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dinlerin mensuplarına iyi ve güzel davranarak onlara hak yolunu gösteriyordu. Ve insanlara yönelik bu sevgisi ve bağnazlıktan uzak duruşu insanları onun yolunu izlemeye teşvik ediyordu. Rivayetlere göre bir Yahudi şeyhten kaçmıştı. Şeyh peşinden gitti ve ona yetişince elini başına koydu ve sordu. Nasılsın? Bu halin nedir? Onsuz yaşayabilir misin ki? Şeyh bu sözlerin ardından geri döndü. Yahudi adam peşinden gitti ve Müslüman oldu.
İnsanların rengi ırkından bağımsız olmak Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisiydi. Gerçekte irfanda mezhep, ırk, cinsiyet ve ayrışmalara yol açan her şey reddedilir. Krishnamurti, ulusalcılık ve ırkçılık gibi durumların savaşların sebep olduğunu belirterek bunlardan kaçınmak gerektiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr ise hür düşünmek ve insanlara eşit ve aynı görmekle beraber her türlü ırkçılıktan arınmış bir insandır. Şeyh Ebu'l-Hayr hiç kimseyi derisinin rengi veya ırkı yüzünden başkasından üstün görmüyordu. Şeyhin gözünde siyah beyaz hiçbir farkı yoktu ve insanların üstünlüğü insaniyeti, iyi düşünmesi ve Allah'a tapması ve insanları sevmesiyle söz konusu oluyordu ve burada soyu, ırkı, rengi ve dili asla önem arz etmiyordu.
Hoca Hemevi'nin kızı Mahek şöyle anlatıyor. Bir gün Şeyh Ebu'l-Hayr Mihen'de bir mecliste konuşuyordu. Şeyh kırmızı bir aba giymiş, başına beyaz bir mendil bağlamış ve yüzü kıpkırmızıydı. Kendi kendime dedim ki, ey yüce ve Sübhan Allah'ım, acaba dünyada bizim şeyh gibi ve ondan daha iyi bir kul var mıdır? Bu düşünce aklımdan geçer geçmez şeyh bana döndü ve şöyle dedi. Ey ay gibi düşünen Mahek, eğer bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan bak da gör. Şeyh bir ağaca işaret etti. Ben de o yöne baktım. Bir genci ağacın altında gördüm. Ayakta duruyordu. Siyah, kuru ve zayıf, hayalet gibiydi. Pür dikkat şeyhi dinliyordu. Kendi kendime neden şeyhin bana ona bakmamı söylediğini düşündüm. Şeyh şöyle dedi, Mahek kendine gel, ben de kendime geldim. Şeyh şöyle dedi, şu gördüğün adam var ya, onun saçının bir teli şu dünyada ve ahirette ne varsa daha saygındır. Senin düşündüğün ve düşünemediğin her şey Allah'ın kuludur. Birinin rengi tavus rengi ve birinin rengi karganın rengidir.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisi alimleri ve zahitleri eleştirmesiydi. Arifler kibirli bildikleri ariflerden ve zahitlerden ve karilerden yüz çeviriyordu. Bir gün hoca İmam Muzaffer Ham'dan şöyle anlattı. Bizim Şeyh Ebu Said'le işimiz bir kase susam gibidir. Bir tanesi şeyh ve geriye kalanı benim. Müritlerden biri bu sözü Şeyh Ebu Said'e ulaştırdı. Şeyh şöyle dedi. Hoca İmam Muzaffer'e söyleyin o bir tane de sensin ve biz hiçiz. Şeyh Ebu Said aslında bu sözüyle hür olduğunu beyan ediyor ve herkese onların sözünden incinmeyecek derecede her şeyden koptuğunu anlatıyor. Şeyh başkalarının hatalarına göz yumduğu gibi uygun tepkisiyle müritlerine hür olmayı öğretiyor. Gerçekte Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın eserlerinde göze çarpan hür düşüncesi incelendiğinde şeyhin bu düşüncesi herkesi eşit ve aynı görmek ve herkesi sevmekten ve her şeyi güzel görmekten ve iki yüzlülükten ve başkalarını taklit etmekten kaçınmaktan kaynaklandığı anlaşılır. Bu düşünce ariflerin başkalarının kusuruna göz yummalarına ve hoşgörülerine sebebiyet verir. Ebu Said Ebu'l-Hayr da herkesi aynı görmek ve hiç kimseye ve hiçbir yerde ayrımcılık yapmamakla bilinir.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizden her bölümünde İslam dini ile ilgili yeni bir öğretiyi ele alacağız. Şimdi sohbetimizin 52. bölümünü birlikte dinleyelim. Bugünkü sohbetimizde nübüvvet meselesiyle ilgili konuların devamında peygamberlerin hedef ve görevlerine gözden geçirmek istiyoruz. Kuşkusuz ilahi peygamberler beşeri medeniyetlerde belirleyici ve etkili rol ifa etmişlerdir. İlahi peygamberler üstlendikleri risaletleri boyunca sürekli ortak hedefleri gütmüş ve sürekli insanları Allah'a iman etmek ve ona tapmak suretiyle gerçek saadete kavuşturmak istemişlerdir. İlahi peygamberlerin hedefleri ve mesajı bir olduğundan aralarında herhangi bir farklılık söz konusu değildir ve hepsi Kur'an-ı Kerim gözünde saygıdeğerdir. Bu yüzden Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 285. ayetinde şöyle buyuruyor. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Kuşkusuz zaman ilerledikçe ve insanın yetenekleri ve düşüncesi geliştikçe daha yüce ilahi talime idrak etme yeteneği de bir o kadar artmıştır. Bu değişime paralel olarak ilahi dinlerde daha mükemmelleşti ve en son en mükemmel ilahi din olan İslam dini nazil oldu ve insanları hidayete erdirmeye başladı. Kuşkusuz insanları Allah'ı tanımaya ve tevhide davet etmek tüm ilahi peygamberlerin talimlerinin başında yer alıyor. Peygamberler gayet akıcı ve şeffaf bir dille ve insanların bilinç ve şuurları çerçevesinde onları tevhide davet etmiştir. İlahi peygamberler ilahi nimetleri, dünyevi ve uhrevi mükafatları beyan ederek insanlara ilahi ibadete teşvik ediyor. Enbiya insanlara Allah'a nasıl tapmaları gerektiğini öğretiyor çünkü aksi takdirde insanlar doğru yoldan sapabilir. Nitekim geçmişte bazı kavimler ve milletler putlara ve hayali ilahlara ve tanrılara taparak doğru yoldan saptılar. Şirk ve küfüre saplandı. Bu yüzden tevhide davetin yanı sıra ilahi peygamberlerin önemli bir görevi şirk ve hurafeyle mücadele etmektir. Şirk, Allah'tan başkasına sapmaktır. Eğer insan Allah'tan başkasına dayanır ve mahluklara ilahlık mertebesi verecek olursa, şirke kapılmış demektir. Kur'an-ı Kerim açısından şirk affedilemez bir günahtır. Gerçi eğer insan yegane Allah'a iman eder ve şirk çemberinin dışına çıkarsa, durum değişir. Şirk, insan kişiliğinin sarsılmasına, tüm amellerinin heba olmasına ve ahiret aleminde rezil olmasına vesile olur. Bu yüzden ilahi peygamberler sürekli insanları şirkin yıkıcı tesirleri hakkında uyarmıştır. Gerçekte enbiya bu yarıları ile insanları şirk ve putperestlik zilletinden, tağutlara ve zalimlere karşı teslim olmaktan kurtarmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 36. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Böylece insanları tevhide davet etmek, beşeri toplumdan şirki silmek ve tağutla mücadele etmek, peygamberlerin programlarının en temel eksenleridir. Enbiya tağutlara ve zorbalara karşı direnir ve onlarla ciddi bir şekilde mücadele ederdi. Bu mücadele tevhidin yerleşmesine zemin hazırladı. Çünkü eğer sahte ilahlar reddedilmezse insan yegane Allah'a ulaşmaz. Yine eğer tevhid düşüncesinin temeli güçlenmez ve tağutlar beşeri toplumlardan ve fikri yapılarından uzaklaştırılmazsa milletler gerçek yaşama kavuşamaz ve işleri de asla ıslah olmaz. Bu yüzden Allah Teala Hazreti Musa'ya hitap ederek o Hazreti Firavun'la mücadele etmesini buyuruyor ve Firavun'a git çünkü o isyankarlardan olmuştur diye vurguluyor. İlahi peygamberlerin önemli hedeflerinin arasında zalimler ve zorbalarla mücadele etmek, mağdur ve mustazaf insanları desteklemek ve onları zalimlerin pençesinden kurtarmak gibi hedefler yer alıyor. Bir başka ifadeyle adaleti ve eşitliği inşa etmek ve zalimlerle mücadele etmek ilahi peygamberlerin temel hedeflerinden sayılıyor. Bu konuda Yüce Allah, Hadid suresinin 25. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Bu ayet açıkça enbiyanın gönderilmelerinin esas amacının adalet ve eşitliği tüm boyutlarda inşa etmek olduğunu beyan ediyor. Toplumda adalet ve eşitliği sağlamak, tevhidi değerlerin hakim olduğunun işaretlerinden biridir. Bu ayetten anlaşıldığı üzere peygamberler, açık deliller, semavi kitaplar ve hakkı batıldan ve iyi kötüden ayırt etme kriterlerinden oluşan üç önemli araca sahiptir. Gerçi adalet ve eşitliği inşa etmek ilahi peygamberlerin önemli hedeflerinden biriydi. Fakat buna rağmen bu ayet enbiyanın insanlara eşitliği sağlamaya zorladığını söylemiyor. Gerçekte esas amaç peygamberlerin önderliğinde insanların eşitlik ve adaleti inşa edecek şekilde yetişmeleri ve bu yolu kendileri izlemeleridir. Kuşkusuz Allah Teala tüm zalimleri bir anda yok edebilecek ve bütün dünyaya adalete yayılabilecek ve bir göz kırpma kadar kısa bir sürede düşmanların kökünü kurutarak dostları muzaffer edebilecek güce sahiptir. Fakat insanlar zulümle mücadele ve adaleti inşa etme yolunda verecekleri savaşta gelişerek tekamüle erdiğinden peygamberler aracılığıyla hak dinine yardıma ve adaleti inşa etmeye çağrılmıştır. İlahi peygamberlerin bir başka önemli amacı insanların talim ve terbiyesi ve cahillik bağlarından kurtarılmasıdır. İnsan kendini kötülüklerden, bencilliklerden ve cahilce bağnazlıklardan kurtarmadığı müddetçe gelişemez. Yüce Allah bu amaç hakkında Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Çünkü ümmilleri işlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu ayet bisetin amacını birkaç önemli konuda özetliyor. İlahi ayetleri insanlara okumak, insanların nefsini temizlemek, kitap ve hikmeti öğretmek. İslam peygamberi son ilahi peygamber olarak bu büyük amaçları gerçekleştirmekte görevliydi. Yani insanları ilim ve bilim alanlarında ahlak ve amel zemininde yetiştirmesi gerekiyor. Böylece insanlar da ilim ve pak nefislerinden oluşan bir çift kanatla fazile semalarında kanatlanmaları ve ilahi kata yakınlaşmaları gerekiyor. İlahi peygamberlerin görevlerinden biri insanları müjdelemek ve uyarmaktır. Bu büyük insanlar bir yandan insanları ilahi lütuf, mükafat hakkında ümitvar ederken öbür yandan da ilahi öfke ve gazap konusunda uyarmaları gerekiyor. İlahi peygamberler dünyevi yaşamda zillete düşen insanlara düşme konusunda uyarıyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere müjdeleyen anlamına gelen mübeşşir ve uyaran anlamına gelen münezzir olarak adlandırıyor. Peygamberler açık mantık ve delillerle gelecekten aydın bir görüntü sunuyor. Tabi böyle bir geleceğe kavuşmak için insanların hak inancını izlemeleri gerekiyor. Peygamberler insanlara umut aşılıyor ve Allah Teala'ya imsar hale getiriyor. Ancak bu müjdelerin ve imserliğin yanında peygamberler insanları bir gün en ufak amellerinin hesabı sorulacak gün hakkında da uyarıyor. Bu uyarı insanlar için gönüllerini gaflet tozundan arındırmaları için tehlike çanı gibidir. Oysa enbiyanın gösterdiği yolun aksine beşeri ve semavi olmayan inançlarda insanların yaşamı şu fani dünyadaki birkaç günlük kısa ömürlü, sınırlı gösteriliyor ve geleceğin yok olmaktan başka bir şey olmadığı düşüncesi aşılanıyor. Kuşkusuz bu tür düşünceler hem bireye ve hem topluma zarar veriyor ve yıkıcı tesirleri bulunuyor. Allah'a inanmayan kimsenin de göz önünde Allah-u Teala'nın hoşnutu ve ebedi yaşam hiçbir anlam ifade etmiyor. Böyle bir insan kaderinin ne olacağını düşünemiyor. Oysa enbiya, inancında insan ebedi bir mahluktur ve geleceği de açıkça belirlenmiştir. İnsanın irili ufaklı her türlü amelinin hesabı vardır. İyi veya kötü oluşuna göre mükafatlandırılır veya ceza alır. Allah'a inanan insan için hatta acılar ve olumsuzluklar farklı anlam ifade ediyor. Allah Teala'nın affına umut bağlamak, cennete ebediyen yaşamak, İlahi kata yakınlaşmak, tevhid inancı olan insanda yaşam umudunu geliştire ve imsar hale getirir. Böyle bir insan çabaları yaşamın engebeli sürecinde heba olduğunu düşünmez. İnsan tüm müjdelerin ve umutların yanında gelecekle ilgili tehlikeleri de gözetlemesi gerekiyor. Enbiya ise geçmiş kavimlerin nasıl zulüm, cahillik, fesat ve kibir yüzünden helak oldukları konusunda uyarılarda bulunuyor. Enbiya, insanları en ufak amelleri konusunda bile hesap vermeleri gereken bir günün geleceği konusunda uyarıyor. Nitekim, kıyamet gününde korkunç azap hayali bile her akıllı insanın zulüm, günah ve fesat ve itaatsizlikten uzak tutmaya yetecektir. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin 52. bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın. İran Radyo Podcast. İran'da 2400 yıldan daha uzun bir sürece reklam afişlerinin bulunduğunu biliyor muydunuz? Tarih Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. İran'da 2400 yıldan fazla bir süre önce Fars eyaletinde Nakş-ı Recep denilen yerde reklam pankartlarının bulunduğunu bilmek çok ilginç. Nakş-ı Recep, Sasani İmparatorluğu'nun erken döneminden 4 farklı rölyefe ev sahibi yapan Fars ziyaretinde Persepolis'in yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde kalan bir arkeolojik sittir. Şimdi birlikte Nakş-ı Recep ve reklam afişlerini dinleyelim. Nakş-ı Recep, Mervdeşt Persepolis yakınlarında bulunan İran'ın İslam öncesi son imparatorluk hanedanı olan Sasani döneminin en önemli ve görkemli kültür eserlerinden biridir. Bu alan 4 petroglif içerir, benzersiz ve görenlere büyüleyen bir şaheserdir. Bunun önemi ve güzelliğini anlayabilmek için bir kez daha Nakş-ı Recep'e gitmeniz yeterli olacaktır. Sasani Hanedanı'nın kurucusunun taç giyme töreni gibi bu bölgedeki eserlerden bazıları yoldan geçenler ve o bölgeden geçen kervanlar için reklam panoları niteliğindeki rölyefler bu bölgenin en dikkat çekici rölyefleri arasındadır. Öncelikle Nakş-ı Recep'in nerede olduğunu ve tarihine de şöyle bir göz atalım. Nakş-ı Recep, İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde ve Rahmet Dağı adı verilen bir dağ geçidinde yer alıyor. Yani Mervdeş şehrinin 13 kilometre kuzeyinde, Taht-ı Cemşid'in 9 kilometre kuzeyinde, Şahi yolunun sağ etrafında yer almaktadır. 2500 yıl önce Şahi yolu Persepolis, Pasargad, Şuş, Şüşler ve Ramhormuz gibi büyük şehirleri bugünkü Anadolu Yarımadası'nın en batı noktasında bulunan Lidin'in başkenti Sard şehrine bağlayan bir otoyoldu. Bu yol Büyük Ahameniş İmparatorluğu döneminde Büyük Dariyuş'un emriyle yaptırılmıştır ve dünyanın ilk uluslararası otoyolu olarak da biliniyor. Bu güzel petroglifler Sasani döneminden kalmasıdır. Sasaniler, İslam'ın İran'a gelmesinden önceki son hanedan olduğundan tarihte özel bir yere sahiptir. Sasani hanedanının kökeni açık değildir. Bununla birlikte Sasan'ın yerel ileri gelenlerden biri ve İran'ın kadim tanrılarından biri olan Anahita türbesinin korucusu olduğu ve kökeninin Ahameniş hanedanına kadar dayandığı söyleniyor. Ayrıca kimliğini o bölgenin Papak adı verilen hükümdarlarından sakladı. Efsanelerde Papak'ın rüyasında Sasan'ın dünyanın hükümdarı olduğunu gördüğü söyleniyor. Bu nedenle kızını Sasan ile evlendirir. Bu evliliğin sonucu miladi 220 yılı sonrasında Sasani Hanedanı'nı kuran 1. Erdeşir olur. Sasani ve Ahameniş Hanedanları'nın başlangıcı efsanelerde benzerdir ve genellikle Erdeşir ve Şapur'u Kiros ve Daryush ile karşılaştırırlar. Ahamenişiler gibi Sasanilerde resmi olarak Zertüşt dinini, devlet dini, Ahameniş takvimini de resmi takvim olarak tanıttılar. Ayrıca Nevruz kutlamalarına devam ederek taşlarının kenarlarını Taht-ı Cemşid merdivenleri şeklinde süslediler. Sasani hanedanlığının tarihini yaşatmak ve gelecek nesillere bilgi sağlamak amacıyla yazılan büyük yazıt ve petroglif Sasani döneminden kalmıştır ve genellikle hepsinin ortak teması kraliyet soyunu ve kraliyet ailesine göstermektedir. Kralların kökeni ve ilahi ulaşma hakkı Sasani döneminin kadim inançlarına ve siyasi düşüncesine dayanan güçtür. Bazılarının Nakşi Şehriyaran dedi, Nakşi Recep'ten bahsetmeye devam edelim. Önünde mağara gibi bir dağ olan açık bir alan. Kuzeydoğu ve güneydeki üç gövdenin üzerine kralların taç giyme törenlerinden kalma üç meclis işlenmiştir. Nakşi Recep'in önünde geçmişte müreffeh bir yer olduğu söylenen büyük bir meydan ve orada evler vardı. Bazı araştırmacılara göre orada bir su kaynağı vardı ve aslında bu bölge güzel bir tatil yeriydi. Bu durum Rahme Dağı'ndaki akan su heykeli dikkate alınarak kanıtlanabilir. Ahmeniş kralları taş giyme törenlerine Pasargat'ta büyük kuruşun mezarının yakınında düzenlerlerdi ve Sasanilerin de taş giyme törenlerine Ahmenişlerle aynı tarzda düzenlemeleri muhtemeldir. Bu eserden ilk kez Danimarkalı seyyah Carsten Niebuhr Nakşi Recep ismiyle bahsettiği söylenmektedir. Carsten, miladi 1762'de İran'a gitti. Tarihte eski zamanlarda Nakşi Recep adında sahibinin ismi Recep olan bir kahvehanenin olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle bu motifleri bilmeyenler buna Nakşi Recep adını vermişlerdir. Kaçar dönemindeki Fırsat-ı-Dule Şiraz adlı kitapta Kitab-ı Asarul Ecem yerel halkın bu figürlere kahraman nakşi kahramanlarını da görüntülerini dediği belirtiliyor. Büyük ve nüfuzlu Sasani rahibi Kartir, Çamgan dağında Nakşi Recep'e bir yazıt bırakmıştır. Yazıt antik İstakhar şehrinin güneyinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ve Taht-ı Cemşid'in kuzeyinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Nakşi Recep'te ayrıca 1. Erdeşi ve 1. Şapur'un bazı figürleri vardır. Recep kabartmaları, yarı çapı 30 metreden az olan yarım daire şeklinde bir mekana oyulmuş olup, soldan sağa 1. Meclis, 2. Meclis, Kertir yazıtı 3. Meclis şeklindedir. Öncelikle ilk meclis ismiyle öne çıkan rolün halka neleri tanıttığına bir göz atalım. İlk meclis ikinci Sasani kralı olan 1. Şapur güçlü bir ata binerek ülkenin 9 soylusu ile birlikte hareket ediyor. Dik dörtgen şeklindeki bu yazıt Nakşi Recep'in kuzey cephesinde yer alan 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde ve yerden 1,5 metre yüksekliğindedir. Bu kabartmada Şapur'un ilk olarak uzun ve pilili bir elbisesi, ayaklarında çizmeleri ve dalgalı saçları vardır. Şapur botları çok hassastır ve asılı kurdelerle süslenmiştir. Ne yazık ki Şapur'un yüzü, tacının ve sağ elinin bir kısmı ile atın yüzü, elleri ve ayakları ciddi şekilde hasar görmüştür. İlk meclisin göze çarpan görüntüsünü görünce sanki hepsi mutlu bir törene ya da önemli bir etkinliğe katılmaya hazırlıyormuş gibi hissediliyor. Şapur'un atının göğsünde Sasani Pehlevi alfabesiyle 4 satırlık bir yazı oyulmuş. Yanında da aynı temayı taşıyan 6 satırlık Yunanca harflerle yazılmış bir yazıt bulunmaktadır. 4 satırlık yazıda şunlar yazıyor. Ahura Mazda, Şapur'un efendisi, İran ve Aniran'ın imparatoru Tanrı tarafından gönderilen Ahura Mazda'nın oğlu Erdeşir'in efendisi, İran ve Aniran'ın imparatoru Tanrı tarafından gönderilen Tanrı Babek Şah'ın oğlu. Kralın tüm akrabaları ve saray mensupları çiçek şeklinde kolyeler takmıştır ve şapkalarından kurdeleler asılıdır. Şapurun atının arkasında duran ve nispeten iri gövdeli ilk kişi Sasani prenslerinin kıyafetlerini giyiyor ve konumu ve şapkasının şeklinden Hürmüz'ün Şapur'un oğlu olduğu tahmin ediliyor. O dönemde Ermenistan kralı ve Şapur'un veliaht prens adayıydı. Hürmüz'ün bu kabartma kostüm süslemeleri arasında kurdeleli bir şapka, pilili pantolonun üzerine uzun bir elbise ve çiçekli bir kemer yer alıyor. Hürmüz'ün elleri uzun kolludur ve kılıcın kınının üzerindedir. Hürmüz, miladi 270'ten önce Şapur'un ölümünden sonra kral oldu ama sadece bir yıl birkaç ay hüküm sürdü ve sonra öldü. Hürmüz'ün arkasında Şapur İmparatoru'nun diğer çocukları tasvir edilmiştir. İkinci sırada ise Gürcistan'ın askeri valisi Şapur Bidhaş ve kraliyet muhafızları Papek Reis olduğu söylenen saray mensupları görülmektedir. Alt sırada ise çok ünlü Karun ve Susen hanedanlarının temsilcileri görülüyor. İkinci meclisin ikinci kabartması Erdeşir Babek'in taç giyme töreni Sasani İmparatorluğu'nun kurucusudur. İkinci meclisin rölyefinde dikdörtgen planlı 4,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde Erdeşir Babek Han'ın taç giyme törenine kadın ve çocukların yanında 8 erkek de birlikte görülüyor. Bu kısımda Erdeşir Babek Han'ın taç giyme sahnesi Ahura Mazda'dan tacı veya krallık yüzüğünü alırken tasvir edilmiştir. Bu kabartmada sol tarafta kısa saçlı, diz boylu, elbiseli elinde kılıçlı Erdeşir Babek Han yer almakta olup başında Sasani krallarına özgü bir şapka bulunuyor. Şapur'un kralın saçlarının aksine Erdeşir'in sakalının uçları geniş ve saçları kısadır. Ahura Mazda'ya saygı göstermek için işaret parmağını kaldırıyor ve sağ eliyle kraliyet tacını alıyor. Erdeşir Babek Han'ın arkasında biri sakalsız, kralın başının üzerinde sineklik tutan iki adam görülüyor. Kralın arkasında görülen bir diğer kişi de büyük olasılıkla ülkenin soylularından ve ileri gelenlerinden biri olup sağ elini krala ve Ahura Mazda'ya saygı göstermek için Sasani selamı işareti olarak kaldırmış ve tören nedeniyle sol eli kolunun içinde saklıdır. Ahura Mazda 2. Meclis'in kitabesinde 1. Erdeşir'e benzeyen uzun bir elbise, kavisli bir taç ve omuzlarına düşen uzun saçlarla görülüyor. Sağ eliyle krala bir taç, sol eliyle ise genellikle buğday gibi olan kutsal bir dal veriyor. Ahura Mazda'nın arkasında büyük ihtimalle Erdeşir Babek Han'ın annesi ve eşi olan iki heykelsi kadın görülmekte ve bu kabartma kraliyet sarayının simgesi olan bir sütunla ayrılmaktadır. Saçları halka şeklinde yapılmış, Sasani şapkası ve kurdeleli bir taşla örtülü ve elini saygıyla yukarıya doğru kaldırmış hanımefendi pekala Melike Dink olabilir. Elbette arkeologların bu ilk kabartma hakkında kesin bir fikri bulunmamakta. Bu iki hanımın yanında içeriği şu şekilde olan bir yazı bulunmaktadır. Zertüşlük dini yok olmak üzereydi. Ben Kral Erdeşir, onu hayata geçirdim. Kartir yazıtı da Nakş-ı Recep'te ele aldığımız bir diğer yazıttır. Kartir yazıtı sol tarafa 2. Meclis'in heykeltıraşlığından yıldan sonra 2. Behram'ın hükümdarlığı sırasında oyulmuştur. Bu petroglif Sasani döneminin etkili Zertüş keşişlerinden biri olan Kartir'e ait olup üzerinde hiçbir kralın görünmediği tek petrogliftir. O dönemde kral dışında hiç kimsenin taş yazıt yaratma hakkına sahip olmadığını ve bu yazıtın varlığının bu Zertüş tanrısının o dönemdeki etkisini ve gücünü gösterdiği bilinmekte. Nakş-ı Recep'in 3. petroglifi Cartier'de ise şapkalı ve resmi kıyafeti sağ eliyle yazıyı işaret eden kardeşi Babekan'ın taş giyinme törenine saygı duruşunda bulunan sakalsız yaşlı bir adamın büstü görülüyor. Boynuna kadar uzanan uzun kıvırcık saçları var. Cartier'in kafasında şapkası, boynunda ise ince kolyesi var. Cartier birçok Sasani kralının saltanatına şahit oldu. Cartier, Sasani döneminde 100 yıl boyunca bu toprakların hükümetinin ve krallığının çok yönlü yöneticisiydi ve ülkenin tüm işleri üzerinde otoriteye sahipti. Tarihçilere göre Cartier sıkı dini ön yargılara ve alışılmadık inatçılığa sahip, o dönemde Zertüş dinini bu toprakların resmi dini olarak tanıma çabasından vazgeçmeyen ve tam zafere kadar durmayan bir adamdı. Nakş-ı Recep'in 3. petroglifliğinde Cartier, ateş tapınakları ile ilgili hizmetlerden ve onlara tahsis ettiği bağışlardan bahsediyor. Bu metin daha sonra Sasani kralları döneminde Cartier'in 1. Şapur zamanında Mobad ve Hirbad Hürmüz ve 1. Behram zamanında Cartier Mobad Hürmüz ve 2. Behram döneminde Cartier Mobad gibi farklı isimler hakkında devam etmektedir. Yazıtın bir bölümünde şöyle deniliyor. Tanrılardan eğer Cartier'i bir kez daha bu yaşayanlar dünyasına yerleştirdiyseler, o zaman şimdi de beni diğer tarafa ölüler dünyasına geçirmelerini ve beni cennetin ve cehennemin yüzü yapmalarını isterdim. Ve sizlere tanıtmak istediğimiz son önemli kabartma ise 3. meclistir. Bu 1. Şapur'un Erdeşir Babekan'ın oğlu taş giyme törenidir. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde bir çerçeve içindeki petroglifin Erdeşir'in Nakş-ı Rüstem'deki petroglifinden esinlenerek Şapur'un taş giyme töreninden yaklaşık 2 yıl sonra ve Roma İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferden önce oyulduğu belirtiliyor. 3. meclisin kabartması çok temiz ve orantısal olarak oyulmuştur ve Sasani döneminin şaheserlerinden biridir. Bu kabartmada Şapur güçlü ve bakımlı bir atın üzerinde oturuyor ve önünde Ahura Mazda'da ata binerek Şapur'a kraliyet tacı verirken görülüyor. Ahura Mazda ve Şapur benzer kıyafetler giymiş, atları da hemen hemen aynı. Şapur'un arkasında ona yakın 9 saray mensubu görülüyor. İlk kişi büyük ihtimalle oğlu Veliaht Prensi Hürmüz'dür. Kralın atının göğsünde yazılı olan yazıtın bir kısmı şöyledir. Bu, yüzü Babek Şah'ın tanrılarının soyundan gelen, Yazdan'dan gelen, Bağ Mazda'ya tapan Şapur tanrıları İran Şahı ve Ahira'nın cesedidir. Muhterem dinleyiciler, İran'ın Tarih Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Podcast sırasında dinlediğiniz gibi reklam panolarının ortaya çıkmasından önceki yüzyıllarda Nakş-ı Recep'in petroglifleri reklam panoları gibi dağların kalbinde beliriyordu. Bir sonraki bölümde ise İran'ın bir başka yüzey hazinesinden sizlere bahsedeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar verbal oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.